Ayrım 23. Aptallar Erken Ölür. Mario Puzo. Sayfa 214. Ertesi sabah Fumiro yeni bir mavi takım almaya çıktı. Her nedense mavi kostümün Amerikan zarafetinin doruk noktası olduğunu düşünüyordu. Caldi Sands Oteli'ndeki Sidevor mağazasıyla temasa geçerek konuğunun ısmarlayacağı giysinin hemen o gün yetiştirilmesini istedi. Zanadu personelinden birisini de her şeyin yolunda gitmesi için Fumiro ile birlikte yolladı. Ne var ki Linda Parsons erken bir uçağa binmiş ve Vegas'a öğleden önce varmıştı. Caldi onu karşılayıp otele getirdi. Fumiro gelmeden önce kendine çeki düzen vermek istediği için onu Nigeta'nın dairesine aldı. Nigeta'nın patronu ile birlikte olacağını tahmin etmişti. Neredeyse her şeyi berbat edecek bir hata yaptığını sonra anladı. Caldi kızı dairede bırakarak bürosuna döndü ve Fumiro'yu bulmaya çalıştı. Ama Fumiro mağazadan ayrılmıştı. Herhalde yoldaki kumarhanelerden birine uğramış, birkaç el şansını deniyordu şimdi. Bir saat kadar sonra Fumiro'nun dairesinden telefon geldi. Linda Parsons'ı arayan, biraz sinirli gibiydi. ''Biraz gelebilir misin?'' dedi. ''Senin şu arkadaşınla anlaşmakta biraz güçlük çekiyorum da.'' Caldi tek bir söz söylemeden bürosundan dışarı fırladı. Fumiro bal gibi İngilizce biliyordu. Her nedense bilmiyormuş gibi davranmış olacaktı. Belki kız onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Caldi onun TV programlarında göründüğünden çok daha yıpranmış olduğunu fark etmişti. Belki de Linda onun doğulu olduğunu fark etmişti. Belki de Linda onun doğulu gururunu incitecek bir şey söylemiş ya da yapmıştı. Caldi'yi içeri alan Nigeta oldu. Nigeta hafif kendinden geçmiş, gururla saçlarını düzeltiyordu. Derken Caldi Linda Parsons'ı gördü. Bir Japon kimonosuna sarılmış banyodan çıkıyordu. ''Aman tanrım'' dedi Caldi. Linda ekşi ekşi gülümsedi. ''Amma işlettin beni ha'' dedi. ''Hiç de öyle söylediğin gibi çekingen falan değil. Üstelik ne yakışıklı ne de İngilizce biliyor. Hiç olmazsa zengindir umarım.'' Nigeta hala ağzı kulaklarında kendine çeki düzen veriyordu. Hatta Linda konuşurken ona doğru eğilerek selam verdi. Ne söylediğini anlamamıştı besbelli. ''Caldi yattın mı onunla yoksa?'' diye sordu çaresizlik içinde. Linda suratını buruşturdu. ''Üstüme varıp durma. Hiç olmasa önceden şöyle çiçekli, kemanlı, romantik bir gece geçiririz.'' diye düşünmüştüm. ''Ama defedemedim başımdan bir türlü. Ne yapayım?'' ''Bu kadar abazaysa şu işi halledelim bari'' dedim ve yattım altına. Caldi başını salladı. ''Yanlış herifle yattın'' dedi. Bir an için dona kaldı Linda. Dehşetle Caldi'nin yüzüne baktı. Sonra kahkahayı koyuverdi. Kasıklarını tuta tuta divana yattı. Kimonosunun açılan etekleri arasından beyaz bacakları gözüktü. Bir an için içten gülüşünün ve güzelliğinin çekiciliğine kaptırmıştı Caldi kendini. Sonra toparlandı. İş ciddiydi. Hemen telefonu alıp Daisy'yi aradı. Daisy'nin söylediği ilk şey çorba kalmadı oldu. Caldi dalgayı bırakıp derhal otele gelmesini söyledi. Arkasından Gronwelt'i arayıp durumu açıkladı. Gronwelt de hemen geleceğini bildirdi. Bütün bunlar olup biterken Caldi içinden Fumiro'nun apansız çıka gelmemesi için dua ediyordu. 15 dakika sonra Gronwelt ile Daisy de ötekilere katılmışlardı. Linda, Caldi, Nigeta ve kendine bardan birer içki hazırlamıştı. Hala sırıtıyordu. Gronwelt gayet kibardı. ''Yanlışlıktan ötürü özür dilerim.'' dedi Linda'ya. ''Eğer biraz sabrederseniz her şeyi yoluna koyarız.'' Sonra Daisy'ye döndü. ''Şimdi Bay Nigeta'ya ne olup bittiğini aynen anlatın. Fumiro'ya gelen kadınla yattığını, kadının onu Fumiro sandığını, Fumiro'nun bu kadına deli gibi tutkun olduğunu ve sırf bu randevu için kendine yeni bir mavi kostüm almaya çıktığını hepsini anlatın.'' Nigeta her zamanki gibi sırıtkan, dikkatle dinledi Daisy'yi. Fakat şimdi gözlerinde bir korku belirmişti. Daisy'ye Japonca bir şeyler sordu. Caldi sesindeki tıslamayı fark etmişti. Daisy hızlı hızlı cevap vermeye koyuldu. Gülümsemesini bozmamıştı konuşurken ama Nigeta'nın yüzündeki gülümsemeden eser kalmadı hikayenin sonuna yaklaştıkça. Daisy söyleyeceklerini bitirdiğinde Nigeta baygınlık geçirip yere yığıldı. Daisy derhal bir viski şişesi kapıp Nigeta'nın boğazından aşağı biraz akıttı. Sonra divana yatmasına yardım etti. Linda acıyan bir ifadeyle seyrediyordu. Nigeta ise kendine geldikten sonra ellerini ovuştura ovuştura Daisy'ye dil dökmeye başlamıştı. Gromwelt ne söylediğini sordu. Daisy omuzlarını silkti. Meslek hayatının sonu demek olduğunu söylüyor. Fumiro bu yüzden kendisini kesinlikle kovarmış. Fumiro'yu çok güçlü durumda bıraktığını söylüyor. Gromwelt başını salladı. Söyle ona ağzını sıkı tutsun yalnızca. Onu şimdi bir günlüğüne hastaneye yatırırız rahatsız olduğu için. Sonra da daha iyi bir tedavi görmesi için Los Angeles'a göndeririz. Fumiro'ya da bir şeyler uydururuz. Söyle ona sakın kimseye bir tek kelime bile çıtlatmasın. Fumiro ölene dek öğrenemez burada olup biteni. Daisy Japonca'ya çevirirken Nigeta başını olur anlamında sallıyordu. Kibar gülümseyişi yine belirdi yüzünde ama bu kez hortlak gibi bir hali vardı. Gronwald Kalli'ye dönüp Bayan Parsons ile Fumiro'yu bekleyin dedi. Hiçbir şey olmamış gibi davranın. Ben Nigeta ile ilgilenirim. Burada bırakamayız onu artık. Çünkü patronunu görünce yine bayılır. Ben onu şimdi postalarım. İşler dediği gibi yürüdü. Fumiro bir saat kadar sonra odasına döndüğünde Kalli ile kendisini bekleyen taptaze bir Linda Parsons buldu karşısında. Linda giysilerini değiştirmiş, makyajını tazelemişti. Fumiro anında büyülenmişti. Linda da yakışıklılığına vurulmuş görünüyordu. Ama bir TV dizisindeki saf kız ne kadar masum görünürse o kadar masumca. ''Umarım sizin için mahzuru yoktur.'' dedi Linda. ''Hemen yanınızda olabilmek için arkadaşınızın dairesini tuttum. Böylece daha sık birlikte olabiliriz diye düşündüm.'' Fumiro ne demek istediğini anlamıştı. Dosdoğru odasına yerleşecek bir orospu değildi bu kadın. Önce ona aşık olması gerekliydi. Bütün yüzüne yayılan bir gülümsemeyle başını aşağı yukarı salladı ve ''Tabii, tabii.'' dedi. Kalli rahatlamıştı. Linda oyunu mükemmel oynuyordu. İkisiyle de vedalaştıktan sonra biraz koridorda bekledi. Birkaç dakika içinde odadan Fumiro'nun piyanosunun sesi yükseldi. Linda da onunla birlikte şarkı söylüyordu. Bunu izleyen 3 gün boyunca Fumiro ile Linda Parsons neredeyse santimi santimine klasik bir Las Vegas tarzı aşk macerası yaşadılar. Birbirlerine deli gibi tutkun, günlerinin her dakikasını birlikte geçirdiler. Yatakta, iyi şans kötü şans demeden kumar masalarında, Vegas otellerinin şık galerilerinde ve butiklerinde. Linda kahvaltıda Japon çorbasına ve Fumiro'nun piyano çalışına bayılıyordu. Fumiro da Linda'nın soluk sarışınlığına, hafif tombulcu süt beyaz kalçalarına, uzun bacaklarına, yumuşak hafif sarkık fakat dolgun memelerine bayılıyordu. Ama her şeyden çok Linda'nın hep esprili, neşeli halini sevmişti. Kalli'ye bir keresinde Linda'nın çok iyi bir geisha olabileceğini söyledi. Daisy'ye göre Fumiro gibi erkeğin yapabileceği en büyük iltifattı bu. Fumiro Linda'nın kumarda şans getirdiğini de iddia ediyordu. 3 günlük ziyareti sona erdiğinde kumarhane veznesinde emanet bıraktığı 1 milyon dolardan yalnızca 200 binini yitirmişti. Ve bunun içine Linda Parsons'a armağan ettiği bir mink manto, bir elmas yüzük, bir palomino atı ve bir de Mercedes araba dahildi. Ucuza çıkmıştı bu kez. Linda olmasaydı bakara masalarında en azından 500.000 bırakacağı kuşkusuzdu. Kalli ilk önceleri Linda'yı hafif yollu birinci sınıf bir sosyete kadını olarak düşünmüştü. Fakat Fumiro'nun Vegas'tan ayrılmasından sonra Linda'yı Los Angeles uçağına götürmeden beraber akşam yemeğine çıktılar. Linda Fumiro'ya gerçekten tutulmuştu. Öyle ilginç adam ki diyordu, o kahvaltıda içtiği çorbaya, piyanosuna deli oldum. Yatakta da tek kelimeyle harikaydı. Boşuna değil, Japon kadınları erkekleri için canlarını veriyorlar. Kalli gülümsedi. Orada kadınlarına sana burada gösterdiği muameleyi göstereceğini sanmam dedi. Linda içini çekti. Evet biliyorum ama yine de harikaydı. Biliyor musun, fotoğraf makinesiyle yüzlerce fotoğrafımı çekti benim. Aslında can sıkıcı bir şeydir bu ama o yaparken çok hoşuma gitti. Ben de onun resimlerini çektim. Gerçekten çok yakışıklı adam. Ve de çok zengin, dedi Kalli. Linda omuzlarını silkti. Başka zenginlerle de çıktım. Kendim de iyi kazanıyorum zaten. Ama o küçük bir çocuk gibiydi benimleyken. Yalnız şu kumar oynayışı hoşuma gitmedi hiç. Onun bir günde kaybettiği beni 10 yıl geçindirir. Kalli içinden ya öyle mi diye düşündü. Ve derhal Fumiro ile Linda Parsons'ın birbirlerini bir daha görmemesi için planlar yaptı kafasında. Aynı zamanda ekşi bir gülümseyişle, doğrusu ben de onun böyle çok kaybetmesini istemezdim. Sonunda cesareti kırılabilir bu yüzden, dedi. Linda sırıttı. Biraz zor kırılır onun cesareti ama neyse, dedi. Her şey için çok teşekkür. Gerçekten hayatımın en güzel günlerini yaşadım burada. Belki yine görüşürüz. Kalli Linda'nın derdini anlamıştı ama hiç anlamamış gibi. Canın ne zaman Vegas'a gelmek isterse ara beni. Oyun fişleri dışında her şey müesseseden, dedi. Linda biraz tasalıydı. Fumiro bir dahaki gelişinde beni arar mı dersin? Los Angeles'taki telefon numaramı verdim ona. Şu televizyon programının banda alınması biter bitmez Japonya'ya gelebileceğimi de söyledim. Çok memnun olacağını, ne zaman geleceğimi bildirmemi falan söyledi ama biraz soğukçaydı. Kalli başını salladı. Japon erkekleri kadınların girgin olmasını istemezler. Çağımızın 1000 yıl gerisindeler daha. Hele Fumiro gibi büyük baş biri. Senin yapacağın en iyi şey oturup beklemek bence. Linda içini çekti. Öyle galiba. Kalli havaalanına götürdü Linda'yı, uçağa bindirmeden önce yanağından öptü. Fumiro yine geldiğinde sana bir telefon açarım, dedi. Kalli Zannadu'ya döndüğünde Gronwelt'in dairesine çıktı. Biraz fazla iyi davrandık galiba, dedi suratını ekşiterek. Hemen kırma ümidini. Milyonlarının hepsini daha işin başında almak istememiştik ki zaten. Fakat haklısın. O sinema artisti kumarbaz birine yamanacak kadın değil. Bir kere yeterince açgözlü değil. Sonra fazla dürüst. Daha da kötüsü zeki.
Nereden biliyorsun diye sordu Kalli.
Bromwell gülümsedi. Haksız mıyım?
Haklısın tabii, dedi Kalli. Bir daha geldiğinde Fumiro'yu ondan uzak tutacağım mutlaka.
Gereği yok, dedi Gronwald. Onun gibi bir adamın gücü sandığından fazladır. O kadının kendisine verebileceği şeylere ihtiyacı yoktur aslında. Bir defası yeter ona. Eğer bir kerelikten fazla bir iş olsaydı ayrılırken daha cömert davranırdı kadına.
Kalli biraz şaşırmıştı.
Bir Mercedes, bir mink manto, bir elmas yüzük yeteri kadar cömertlik değil mi yani? Hayır canım, dedi Gronwald ve haklıydı. Fumiro bir dahaki gelişinde Linda Parsons'ı sormadı bile ve bu kez 1 milyon nakit dolarını veznede bıraktı. 19. Bölüm. Uçak doğan güneşin ilk ışıklarına dalarken hostes kahvaltı servisi yapmaya başlamıştı. Kalli yiyip içerken bile çantayı yanında tuttu. Kahvaltısını bitirdiğinde ufukta New York'un sayısız çelik kuleleri belirmişti. Bu görüntü her zaman hayranlıkla karışık bir korku verirdi Kalli'ye. Vegas'ın çevresindeki çölün uçsuz bucaksız yayılışı gibi buradaki yoğun cam ve çelik yığını da sanki sonsuza dek yayılıp gidiyor, göğe uzanıyordu. Bir çaresizlik, bir umutsuzluk hissi veriyordu bu Kalli'ye. Uçak alçalarak sola doğru hafifçe yattı. Kentin üzerinde bir daire çizerek beyazlıklardan maviliklere ve nihayet güneş ışığıyla aydınlanmış çimento grisi pistleri ve dağınık yeşil yamalarıyla toprağa doğru alçaldı. Hala uyumakta olan yolcuları uyandıracak kadar sarsıntılı bir şekilde değdi tekerlekler yere. Kalli tamamen uyanık ve zinde hissediyordu kendini. Merlin'i görmek için sabırsızlanıyordu. Bir zamanların dürüst adamı eski ahbap Merlin, dünyada güvendiği tek insan. 20. Bölüm. Büyük jürinin karşısına çıkacağım gün büyük oğlum 9. sınıftan mezun olacaktı. Valeria benim de işi bırakıp mezuniyet törenine gelmemi istiyordu. Yedeklerin askere çağrılışı ile ilgili özel bir toplantı dolayısıyla gelemeyeceğimi söyledim ona. Henüz içinde bulunduğum durum hakkında en ufak bir kuşkusu bile yoktu. Ben de ona bir şey söylemedim. Hiçbir yardımı olamayacağı gibi ancak kaygılanıp dururdu.
Her şey yolunda giderse bilmesine gerek kalmayacaktı zaten. Benim de dilediğim buydu. Bir yardımı olamayacağı zaman insanın eşiyle özel dertlerini paylaşmasına gerek yoktu bence. Valeria oğlunun mezuniyetiyle gururlanıyordu. Bundan birkaç yıl önce doğru dürüst okuyamadığı halde sınıf geçip durduğunun farkına varmıştık. Valeria küplere binmiş ve oğlanın başına oturup çalıştırmaya başlamıştı. O kadar iyi öğretti ki oğlan en iyi notları almaya başladı. Kızan yalnız karım değildi. New York kentinin en bozulduğum yanlarından biri bu okul sistemiydi. Bizim oturduğumuz işçi ve siyahların çoğunlukla olduğu düşük gelirli bölgelerde çocuklar bir şey öğrenseler de öğrenmeseler de okulda sınıf geçirtip duruyorlar, bir an önce sistemden çıkartmaya bakıyorlardı. Mümkün olduğu kadar az çabayla, mümkün olduğu kadar çok mezun gösterebilmek için. Bu yüzden vali yeni evimize taşınacağımız günü iple çekiyordu. Öğretmenlerin öğrenciyi üniversiteye girebilecek hale getirmeden bırakmadıkları çok iyi bir okul sistemi vardı bu bölgenin. Ve karım açıkça söylememekle beraber çevrede hemen hemen hiç siyah aile yoktu. Kendisinin gittiği Katolik okulunun çevresi gibi düzenli, sakin bir çevrede yetişecekti çocuklar. Benim için hava hoştu. Dışına kaçmaya çalıştığı sorunların tüm toplumumuzun aksaklıklarından köklendiğini ve Long Island'ın ağaçlıklı, çim bahçeli köşelerinde de bu sorunlardan uzak kalınamayacağını ona anlatmak istemiyordum. Ayrıca benim başka dertlerim de vardı. Long Island yerine hapsi de boylayabilirdim. Her şey bugün karşısına çıkacağım büyük jüriye bağlıydı. Sabah kalktığımda bombok hissediyordum kendimi. Çocukları okula Wally götürecek ve mezuniyet töreni bitene kadar kalacaktı. İşe geç gideceğimi söyledim ona. Böylece onlar benden önce çıktılar. Kendime kahve yapıp içerken büyük jürinin önünde alacağım tavrı düşündüm. Her şeyi yatsımam gerekliydi. Kazandığım parayı keşfetmelerinin olanağı yoktu. Kalli bu konuda bana güvence vermişti. Beni kaygılandıran, vermek zorunda olduğum mal beyanıydı. Bu matbu beyanname formunun soruları arasında bir eve sahip olup olmadığım da vardı. Ben haydi kaçamak bir yol bulmuştum bu sorudan sıyrılmak için. İşin doğrusu Long Island'daki ev için bir peşinat yatırmıştım ama henüz tapusunu almamıştım. Ben de hayır yazdım bu sorunun karşısına. Şu durumda bir eve sahip değil gözüküyordum. Yatırdığım kapora ile ilgili bir soru da yoktu. Fakat FBI'ın durumdan haberi var mıydı acaba? Olması gerekti. Dolayısıyla büyük jüri bir ev satın almak için herhangi bir peşinat yatırıp yatırmadığımı sorabilirdi. O zaman evet demek zorundaydım. Bunun üzerine beyannamede neden belirtmediğimi soracaklardı. Ben de açıklamak zorunda kalacaktım. Sonra ya Frank Alcor çözülüp suçunu itiraf eder, bu arada ortak çalıştığımızı da anlatırsa? Bu durumda yalan söylemeye karar vermiştim. Ya Frank'e ya da bana inanacaklardı. Bütün işlerini tek başına yürüttüğü için ifadesini destekleyecek tanık yoktu. Hem bir gün müşterilerinden biri Frank dairede olmadığından ona getirdiği zarfı bana vermek istemiş, bense kabul etmemiştim. İsabet etmişim çünkü o müşteri FBI'ye anonim mektup yazanlardan biriydi. Büyük şanslı bu benim için. Zarfı alıp Frank'e vermeyi reddetmemin tek nedeni o adamı gözümün tutmamış olmasıydı. Başka bir şey değil. Bu durumda da o da parayı almak istemediğimi anlatmak zorunda olacak ve benim lehine bir puan yazılacaktı. Acaba Frank çözülüp beni de büyük jüriye ifşa eder miydi? Böyle bir şey yapacağını sanmıyordum. Kendisini kurtarmak için başvurabileceği tek çare kumanda zincirinde daha yüksek birini suçlamaktı. Örneğin bizim binbaşı ya da albayı. Oysa onlardan hiçbiri karışmamıştı bu işe. Hem Frank kendisi enselendi diye benim de başımı belaya sokacak adam değildi. Nihayet suçu meydana çıktığı takdirde kaybedeceği çok şey vardı. Hem devlet memurluğundan atılır, yedek kuvvetlerdeki rütbesini kaybeder, hem de tüm emeklilik haklarını yitirirdi. İster istemez işi örtbas ettirmeye çalışacaktı. Benim tek kaygım Paul Hemsey'di. Uğruna en çok çaba sarf ettiğim ve babası beni hayatımın sonuna dek mutlu edeceğini söyleyen oğlan. Paul'un işini hallettikten sonra Bay Hemsey'den ses çıkmamıştı. Bir çift çorap bile. Bu işten en azından birkaç bin bekliyordum. Ama o ilk gün gelen giysi kutularından başka bir şey geçmemişti elime. Ben de üstüne gitmemiştim. Zaten o kutulardaki giysiler binlerce dolar değerindeydi. Beni hayatımın sonuna kadar mutlu edecek kadar değildi. Ama işletilmek ağırıma gitmezdi benim. Ne var ki FBI'ın soruşturması başladığında Paul Hemsey'nin askere çağrıldıktan sonra yedek listeye kaydolduğu dedikodusu yayılmıştı. Askerlik şubesinin celp kararını geri alan yazısının bizim dosyalardan alınıp üst makamlara yollandığını biliyordu. FBI ajanlarının şubedeki memurlar konuşup benim ona anlattığım hikayeyi öğrenmiş olmaları gerekti. Aslında buraya kadar bir mesele yoktu. Hemen her gün olabilecek küçük bir idari hokkabazlıktan ibaretti bu iş. Yasa dışı bir yanı yoktu. Fakat Paul Hemsey'nin sorguya çekilince çözülüp benim başka arkadaşlarından rüşvet aldığımı söylediği de dolaşan dedikodular arasındaydı.
23. ayının sonu. Sayfa 223.